Ayrım 4.
Devrimi planlayanlar, yüce bir ideal uğruna mücadeleye girecek kitleleri ölmeye ve öldürmeye şartlamakta, hatta bunun şerefi konusunda ikna ederek göğüs göğüse bir çatışmanın yaşanacağı ortamı önceden hazırlamaktadırlar. İran devrimine giden yolda halkın cihat konusunda şuurlandırılmasında Hümeyni'nin mesajları büyük rol oynamıştır. Hümeyni, Keşf-ül Esrar adlı kitabında İslam devrimi için silahlı mücadeleyi desteklemiş, hatta Müslümanları buna katılmaya çağırmıştır. Bu kitabında Hümeyni, bazen imamın ya da onun vekili temsilcinin yokluğunda savaş, savunma için vacip olur. Mesela bir insan düşman saldırısına uğrayan bir grubun içindeyse veya düşman akını İslam şehirlerini ele geçirmek veya Müslümanları tutuklamak veya onların mal ve mülklerini soymak için yapılıyorsa, böyle durumlarda ve bütün bu şartlarda kendi canlarını ve mallarını savunmaları ve yabancılarla savaşmaları vaciptir diyerek ve Kur'an'da "Onlar sizinle savaştıkları gibi hepiniz müşriklerle savaşmalısınız" ayetini de vurgulayarak halkı savaşa psikolojik yönden hazırlamıştır. İlahiyat öğrencilerine yaptığı bir başka konuşmada yukarıda anlatılanları doğrular mahiyettedir. Öğrencilere hitaben Hümeyni, "Kendinizi öldürülmeye, hapsedilmeye ve mecburi askerliğe hazırlayın. Dövülmeye, işkence görmeye, hakaretlere uğramaya kendinizi hazırlayın. İslam'ı ve bağımsızlığı savunma uğrunda zorluklara katlanmaya hazırlanın. Güçlü ve metin olun. Allah'ın kendilerinin hakimi olduğunu beyan edenler metin olurlar. Allah onların üzerlerine meleklerini indirir. Onların korkacakları, kaygılanacakları bir şey yoktur" diyerek gençliği yeni başlayan bir mücadeleye zihnen hazırlamaktadır. Bu sözlerle şartlanan kitlelerinin Allah adına iş yaptıkları inancı ile devlet güçlerine gösterecekleri tepki elbette çatışmayı teşvik edici olacaktı. Oldu da. Sonuçta rejim halkı ezen, öldüren, tutuklayan, işkence eden ve en önemlisi Allah'ın yolu önüne set çeken bir düşmanla eşdeğer hale gelmiş, halkın gördüğü eziyet, halk hareketine duyulan sempatiyi ve katılımı arttırmıştır. Din devrimi hiç de halkın içinden fışkıran, kendiliğinden oluşan bir hareket olmamıştır. Bu konudaki çalışmalar adım adım bu devrimi hazırlamıştır. Devrimi yaratan ana fikir, Kur'an ve dinin bir tehditle karşı karşıya olmasıdır. Böyle bir durumda Müslümanların şaha bağlılık göstermeleri ya da en azından takiye yaparak canlarını korumaları hareketin hızını kesmektedir. Bu nedenle Hümeyni içinde bulunan şartlarda takiye yapmayı haram ilan ederek Müslümanları şah ile açıkça mücadeleye davet etmiştir. Şaha bağlılık felaket demektir. İslam'a hakaret, Müslümanların haklarına tecavüz ve ilim ve öğretim kurumlarına saldırı demektir. Şaha bağlılık demek, İslam vücuduna ve Kur'an'a darbe indirmek, İslam'ın sembollerini yakmak demektir. Şaha itaat demek, İslam yasalarının hiçe sayılması, Yüce Kur'an'ın yasalarının değiştirilmesi demektir. Şahı sevmek demek, din adamlarına zulmedilmesi ve peygamberliğin bütün işaretlerinin yok edilmesi demektir. İslam'ın ilkeleri tehlike içindedir, diyen Hümeyni, artık kutsal dinle şeytani şah yönetimi arasında halkı bir tercihe zorlamaktadır. Hümeyni'nin halkı adım adım devrime götüren faaliyetleri sürerken, şah, Ak devrimi yürürlüğe sokmuş, halkın iktidara karşı ayaklanmasındaki ekonomik sebepleri ortadan kaldıracağı yolundaki taahhüdü ile derebeylik sistemine son vererek işçilere fabrikalardan hisse verdiğini, toprak reformunun yapılmaya başlandığını, seçim reformları yasasının yürürlüğe konulduğunu duyurmuştu. Ancak bu reformlarda geç kalınmıştı. Hareket artık sadece gelir adaletsizliğinden değil, dinin yok edilme kaygısından güç alır hale gelmişti. Kaldı ki şahın Ak devrimini karartan başka basiretsizliklere imza atması İran'ı en hassas dönemde derinden etkilemişti. 1967'de yapılan son anayasa değişikliği ile Şahbanu ve Veliaht Prens'e anayasa içinde uygun bir yer aranmış, Veliaht Prens'in 20 yaşına gelince devlet işlerinin başına geçmesi, şah öldüğünde 20 yaşına gelmemişse ve şah bir naip tayin etmemişse bu görevi Şahbanu'nun devralması kararlaştırılmıştı. Böylece Veliaht'a ve Şahbanu'ya da taç giydirilmesi kararı alınmaktaydı. Taç giyme töreni bütün dünyada geniş yankılar uyandırmıştı. halkın sefaletine karşı sergilenen ihtişam ve sefaat, yöneticilerin akıl almaz duyarsızlıklarının bir göstergesi olmuştur. 13 Ekim 1967'de başlayan törene Yunan Kralı, Etiyopya İmparatoru, İngiliz Hanedanı, Körfez Emirleri, Maraşal Tito, Çin temsilcileri ve daha pek çok devlet reisi katılırken, merasimlerin yapılacağı sahanın 100 kilometre yarı çapındaki alanda yaşayan halkın evleri boşaltılmış, Tahran'daki tüm okul ve üniversiteler kapatılmıştır. Kutlamalar ile için harcanan para 300 milyon dolardır. İran İslam devriminin oluşumunda bu ve benzeri uygulamaların katkıları ihmal edilemez. Ancak devrimin en büyük gücünü oluşturan iki kurum vardır. Bunlar camiler ve eğitim kurumlarıdır. Rejimin din adamları üstündeki baskısı arttıkça camiler ve din eğitimi veren okullar rejime karşı sürdürülen savaşın açık üsleri haline gelmiştir. Üniversite ve diğer yüksek öğrenim kurumlarında İslam birlikleri ve İslami eğitim merkezleri kurulmuştur. Bu kurumlar aracılığıyla süren eğitim faaliyetlerinde dersler hükümete ve mevcut rejime karşı mücadeleyi amaçlamaktaydı. İslam'ın mesajını ülkenin genç insanlarına iletmek için büyük bir seferberlik başlatılmıştı. İslami hareketin önde gelenleri yalnızca okulların bilinen sınıf düzenini kullanmıyor, aynı zamanda camileri de donatıp onlara ihtişam kazandırıyor, talebeleri daima güçlü ve kararlı tutmak için gayret gösteriyorlardı. Ayrıca halk arasında sürekli toplantılar düzenleniyordu. Bu dönemde Hümeyni'nin çizgisinde ilerleyen pek çok ulema ve mücadeleci Müslüman uzun süreli hapiste cezalandırılmıştı. Bunların hapiste uğradıkları işkenceleri bilmeyen yoktu. Bütün bunların sonucunda halk rejimin insafsız yüzünü görerek harekete daha da yaklaşıyordu. İran devrimi yaklaşık 18 yıl süren bir sürecin ürünü olmuştur. Ancak devrime son noktanın konulmasında ordunun harekete katılımı büyük önem taşımaktadır. Zira 500 bin kişilik iyi donanımlı İran ordusu ile 50 bin kişilik Savak askeri gücü karşısında hiçbir halk hareketinin ayakta kalması mümkün değildi. Ordu bu hareketi ne pahasına olursa olsun bastırmakta kararlılık göstermiş olsaydı bugün İran devriminden söz etmek mümkün olmayacaktı. Bu nedenle Hümeyni'nin bir biçimde orduyu yanına alması gerekiyordu. Bunun ilk adımı ise halkı ordu ile yakınlaştırmak ve aslında halkın ta kendisi olan askeri harekete katmaktı. Bu nedenle devrimin başında halk ordu çatışmasını teşvik edecek, devrim lehine kullandığı orduyu devrimin sonunda ikinci kez kullanmıştır. İkinci kez kullanımı ise ilkinin tamamen tersi yönde olup halkla bütünleştirici mahiyettedir. Hümeyni 9 Eylül 1978'deki hitabında orduya şu mesajı gönderiyordu. İran'ın vatansever silahlı kuvvetleri, siz de gördünüz ki halk size dostça davranıp sizi çiçeklere boğmuştur. Biliyorsunuz ki rejim haydutları kendi zalim hakimiyetlerini sürdürebilmek için kardeş kanına elini bulayarak sizi alet ettiler. Silahlı kuvvetlerde şahtan ayrılarak halkın yanında düşmana karşı birleşen kardeşlerinize katılınız. Ayağa kalkınız ve ülkenizin mahvolmasına seyirci kalmayınız. Kardeş ve bacılarınızı kana boyamalarına izin vermeyiniz. Adınızı bir an önce tarihin sayfalarına yazdırınız. Baskı ve hıyaneti köklerinden çıkarıp atınız. Bundan yaklaşık 4 ay sonra Şah ülkeyi terk etti. Onun ayrılışı ile birlikte ordunun hareketi olan gizli desteği daha açık biçimde ifade edilir hale geldi. Önce hava kuvvetleri, daha sonra da silahlı kuvvetler devrimi desteklemeye başladı. Kuvvet komutanlarının asker ve subaylar üzerindeki kontrolü kaybettikleri, halkla dayanışma içine girdikleri artık açıkça görülmekteydi. Hümeyni'nin İran'a dönüşünden sonra hava kuvvetlerinden bir kısım subay Hümeyni'yi ziyaret etmiş, muhafız kuvvetlerinin halkla çatışması sırasında da halka silah ve cephane dağıtarak muhafız kuvvetleriyle çatışmaya girmişlerdi. Artık İran devrimi karşısındaki en büyük güç olan orduyu da yanına almıştı. Böylece yıllar süren kanlı mücadele İran'da Hümeyni iktidarı ile sonuçlanıyordu. İran devriminin önemini sadece İran'daki değişimle sınırlı tutmak mümkün değildir. Çünkü bu hareket İslam alemi için adeta bir yeniden doğuş hareketi olarak mütalaa edilmekte ve diğer İslam ülkeleri açısından da bir model oluşturmaktadır. Devrim ve din sözcüklerini bir araya getiren ve yeni bir mücadelenin kapısını açan bir hareket olarak tüm İslam ülkelerini etkilemeye devam etmektedir. Bu etkileyişte İran'ın devrim ihracı modelinin de hatırı sayılır bir önemi bulunmaktadır. İran'ın devrim ihracı modelini benimsemesinin çeşitli sebepleri vardır. Ancak bu sebeplerin başında İslam'ın evrensel niteliği gelir. İslam belli bir kavim ve topluluğa gelmiş bir din değildir. Tüm insanlığa hitap etmekte ve bütün dünyayı İslamlaştırma amacı taşımaktadır. Bu nedenle devrim ihracı İslam kültürünün yayılmasını ve İslami bağımsızlığın gerçekleşmesini ifade eder. İslam'ın hakimiyeti İslami dayanışma kuralları olmaksızın gerçekleşemeyecektir. Bu da bir devrim olmadan mümkün değildir. Devrim İslam ile Allah yolunda doğru bir yönelime girmektedir. İran devriminin İran'la sınırlı kalmayacağı İran Anayasası'nın 154 maddesinde de şu şekilde ifade edilmektedir. İran İslam Cumhuriyeti beşeri toplumların tümünde insan mutluluğunu kendi gayesi bilir. Binaenaleyh diğer milletlerin iç işlerine her türlü müdahaleden kaçınmakla beraber mazlumların zalimlere karşı haklı mücadelelerini dünyanın neresinde olursa olsun himaye eder. Bu maddeye göre mazlum ve zalimi takdir etmek ve mücadelenin haklılığı konusunda hüküm vermek yetkisi İran İslam Cumhuriyeti'ne bırakılmış ve bu çerçevede diğer ülkelerin iç işlerine karışılabileceği açıkça ortaya konulmuştur. Nitekim Hümeyni'nin Necef'te verdiği derslerde söylediği şu sözler de devrim ihracı modelini teyit eder niteliktedir. Siz İslam'ı, İslami devletin programını tanıtınız. Dünyanın bilgisine sununuz ki İslam ülkelerinin sultan ve başkanları da belki duyar, gerçeği kavrar ve uyar. İslam'a tabi olup güvenilir kişi olanları da makamlarında bırakır. Ellerinden almayız. Devrim ihracında izlenecek yöntemin ne olduğu da Hümeyni tarafından ortaya konulmuştur. Tebliğ ve davet. Tebliğ, dini yayma, kendi dinine çevirme ve propaganda yolu ile ikna etme anlamına gelmektedir. Davet ise İslam'a çağrıdır. Bu yöntemle başlayan hareket, temelde İslam'ın dört esasına dayanmaktadır. Bunların ilki, tevhid ilkesidir. Hümeyni'nin düşüncesinde tevhid, İslam'ın yorumlanış tarzıdır. Allah'ın otoritesini kabul eden, fakat dünya ve otorite ile mücadele etmeyen bir din anlayışı. Hümeyni'nin kabul edebileceği bir anlayış değildir. Bu nedenle İslamiyet'in tevhid yani birlik ilkesi hayata geçirilerek amaçları Müslümanları ezmek olan her türlü yönetim ile mücadele etmek gereklidir. Tevhid Müslümanların birleşmesi ve güçlenmesini beraberinde getirecektir. İkinci ilke cihat ilkesidir. Mücadelenin yolu devrimci bir başkaldırıyı simgeleyen cihattır. Gerek kitleler, gerek din alimleri siyaset sahnesinde aktif bir rol almak zorundadır. Ancak kitlelerin siyasette seslerini duyurabilmesi, din adamlarının bilinçlendirme görevlerini yapmaları ile mümkün olacaktır. Başka bir deyişle Müslüman, doğuştan itibaren devrimci yetişmek zorundadır. Üçüncü ilke ümmet boyutudur. İslam ümmetinin birliği esastır. Aksi halde devrimin gerçekleşmesi mümkün olamaz. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun Müslümanlar dayanışma içinde olmalıdırlar. İslam ümmetçiliği, tevhid ve cihat boyutlarını bir arada yürütüp ayrılıkları ortadan kaldırmak anlamına gelir. Dördüncü ilke ise mustazafin boyutudur. İslam aleminde halk yoksuldur. Egemen sınıfların baskısı ve sömürüsü altındadır. Politik baskı ve ekonomik sömürü çok boyutludur. O halde ezilenlere karşı özel ilgi gösterilmelidir. Hümeyni'nin devrim ihraç modelini uygulamaya sokacak bir teşkilatlanmayı da başlattığı bilinmektedir. Burada açıkça görülen İran İslam devriminin bir son değil, İslam alemi için bir başlangıç olarak kabul edildiği ve devrim fikirlerinin tüm Müslüman ülkelere ihraç edilme yolundaki gayretlerin aralıksız sürdüğüdür. Dinin dünya siyasetinde üstlendiği bu devrimci misyon, dine bakışı da tüm dünyada önemli biçimde etkilemiştir. Din ve devrim sözcüklerini bir başka biçimde de olsa dünyanın gündemine sokan ikinci ülke ise Cezayir olmuştur. İslamcı hareket uzun yıllar bir Fransız sömürgesi olan bu ülkede Hristiyan Batı kültürüne karşı gelişen Arap İslam kültürüne sahip çıkılması ve kimlik mücadelesi şeklinde başlamıştır. Ancak uzun yıllar boyunca hemen bütün siyasetçiler, aydınlar ve din adamları çifte kültüre sahip olarak yaşamış, hiçbir silahlı ayaklanma görülmemiştir. Zaman içinde İslami söylemi daha çok kullanan bir aydınlar grubunun ortaya çıkması ile İslahatçı İslamcılar 1931'de Müslüman Alimler Cemiyeti'ni kurmuşlardır. Bu ekip gelenekçi ve kır kökenli İslamcılarla sert mücadelelere girmiştir. 1954'te Ulusal Kurtuluş Cephesi FLN'nin kurulmasıyla daha da güçlenen İslami hareket cihat kavramında ısrarlı olmaya başlamış ve nihayet Cezayir Anayasası'na bu ülkenin resmi dini İslam'dır. Tüm kanunlar kaynağını İslam şeriatından alır ibaresi konulmuştur. Kültürel devrim adı altında başlatılan bu dini yapılanma sürecinde camiler, eğitim kurumları ve vakıflar İslamcıların denetimine girmiş, devletin en üst makamlarında kadrolaşma faaliyetleri sürdürülmüş ve dini eğitim devletçe teşvik edilmiştir. Bu dönemde ülkedeki ekonomik, toplumsal ve siyasal başarısızlıklar da İslamcı düşüncenin gelişimine katkıda bulunmuştur. 1980'lerde üniversite gençliği ve esnaf arasında çok yaygınlaşan İslamcı düşünce 1988'de patlama noktasına gelerek siyaset sahnesine tüm gücüyle girmiştir. İslamcı gelişmenin bu döneme kadar geliştirdiği karakter incelendiğinde Cezayir Bağımsızlık Hareketi döneminde İslamcı ulemanın yaptığı iki hatadan söz edilir. Bunların ilki siyasi özelliğini bir dönem FLN'ye kaptırması, ikincisi ise birinci hatanın sonucu olarak İslami ideoloji ile bağdaşmayan ulus devlet projesinde FLN'ye destek olmasıdır. Daha sonraki dönemde ise İslamcılar örgütlenerek sokak hareketlerini başlatmışlar ve hareket kitlesel bir özellik kazanmıştır. Halkın yönetime karşı ayaklanması ile tek partili yönetimden çok partili hayata geçirmiş ve Cezayir Anayasası'nın 240. maddesi din ve dil esasına dayalı herhangi bir partinin kurulmasını yasakladığı halde 1989'da İslami Selamet Cephesi FİS kurulmuştur. Aslında İslamcıların mevcut düzenle ilgili sorgulamaları iki ana noktada toplanmaktaydı. Bunların birincisi ulus devlet projesine karşı geliştirilen ümmet projesiydi. Bir yandan bağımsızlık hareketiyle Arap milliyetçiliği canlandırılmaya çalışılırken, diğer yandan Arap-İslam sentezi içinde ümmetçilik cereyanları Cezayir için zorlukların başında geliyordu. İkinci olarak sorgulanan rejimin anayasa ile teminatı alınan İslamcı yapısıydı. Anayasada devletin resmi dininin İslam olduğu ve yasaların şeriata ters düşmeyecek biçimde yapılması kabul ediliyor, diğer yandan yasama ve yürütme erki bundan bağımsız yapılanıyordu. Bu konuda İslamcılar şunu soruyordu. Yargı erki şeriata uygun olunca yasama ve yürütmenin yargıdan bağımsız kılınması nasıl mümkün olabilir? Böyle bir düzene şeriat düzeni denilebilir mi? Gerçekten de bu garip bir durumdu. Bu nedenle devletin güdümünde olan dini devlet mekanizmasından ayırıp bağımsız bir İslami hareketin doğuşunu gerçekleştirmek gerekiyordu. Bu amaçla resmi olanların yanında resmi olmayan yüzlerce cami, medrese ve binlerce Kur'an kursu açıldı. Okullarda mescit kampanyaları başlatıldı. İslam'ın tebliğ hükmü uyarınca İslam'a uymayanları uyarmak, olmazsa zor kullanıp yola getirmek için faaliyetler başlatıldı. Çok sayıda eğlence yeri basılıp kapatıldı. Modern giyinen kadınların örtünmeleri sağlandı. Erkeklere birden fazla kadınla evlenme hakkı verildi. Boşanma şeriata uygun biçime getirilerek mirasta erkeklerin kadınların iki katı pay alacakları hükme bağlandı. FLN iktidarı giderek daha dini bir kisveye bürünürken ülkede güçlenen dini muhalefet gruplarını yanına çekmeyi amaçlıyordu. 1989-1991 arasında başbakanlık yapmış olan FLN lideri Mevdut Hamruş, erkeklerin eş ya da eşleri namına oy vermesine izin veren yasayı onaylayarak belediye toplantılarının camilerde yapılmasına izin vererek siyasi yatırımlarını sürdürüyordu. İslami fikirler kısa sürede üniversite gençliği arasında yaygınlaştı. Klasik dini cemaatler gençlerin katılımı ile gençleştikçe siyasi örgütlere dönüştüler. Cemaatler camileri sokağa dökerken kullanılan sloganlar daha çok halkın maddi talepleriyle ilgiliydi. 1984-88 arasındaki pek çok ayaklanma ekmek ayaklanması diye adlandırılan türdendi. Ancak bu ayaklanmalar ordu tarafından bastırılmış, asker halka kurşun sıkmış ve çok sayıda insan ölmüştür. Tek partili dönemde İslamcıları sosyalist ve komünist muhaliflere karşı kullanmak amacıyla yasaklanan İslami akımların serbestçe örgütlenmelerine izin verilmiş olması İslamcıların sokağa dökülmelerini kolaylaştırıyordu. Cezayir'de çok sayıda eylemci silahlı örgüt mevcuttu. FİS'in içinde ise birbirinden farklı 7 İslami akımın temsilcileri bulunmaktaydı. FİS 1991 yerel seçimlerinde ezici bir çoğunlukla seçimleri aldı. 91 sonunda yapılan genel seçimlerin birinci turuna kayıtlı seçmenlerin %24,79'u katıldı. FİS geçerli oyların %42'sini alarak birinci turu kazandı. FİS sözcüsü ikinci tur öncesi sürdürülen seçim kampanyasında kendilerine oy vermeyenlerin ülkeyi terk etmeleri yönünde demeçler verdi. Ancak ikinci tur seçime geçilmeden 11 Ocak 92'de ordu bir darbe yaparak duruma el koydu. Bin Cedid istifaya zorlandı. Millet Meclisi dağıtıldı. Seçimlerin ikinci turu iptal edildi. Eski sosyalist lider Muhammed Mudiyaf 25 yıllık sürgünden getirilerek devlet başkanı yapıldı. Ancak 29 Haziran 1992'de Annaba kentinde televizyon kameraları önünde bir konuşma yaparken öldürüldü. Ordunun müdahalesi Cezayir'de sorunları çözemedi. FİS'in 1991 yılında seçim yasası ile ilgili iki kanun taslağının meclise sunulması sırasında başlattığı sivil isyan ordunun müdahalesinden sonra da devam etti. FİS Başkanı'nın İslamcı belediye başkanlarına verdiği gerilimi tırmandırma talimatları İslami terörün sürdürülmesinde etkili oldu. Böylece Cezayir'de hala devam eden iç savaş can almayı sürdürüyor. İran örneğinden farklı olarak Cezayir'de ordu İslamcılara karşı olan katı tutumunu sürdürmektedir. İslamcıların orduya sızamayacağı yolundaki kesin kanıya karşılık New York Times'ın yorumcusuna göre ordudan firar edip İslamcı gerillalara katılanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sonuçta Cezayir olayında perde henüz kapanmamıştır. Ancak her iki ülkede yaşanan İslamcı hareketin temelde benzer motifler taşıdığı ortadadır. Her iki harekette de ülkenin ekonomik şartlarındaki istikrarsızlıklar, gelir dağılımındaki bozukluklar etkili olmuştur. Halkın memnuniyetsizliği dini ideolojiye çekilmesini kolaylaştırmıştır. Her iki ülkede de halk hareketini durdurmaya yönelik uslup acımasız, sert ve kan dökücüdür. Bu uslup aslında devrim önderlerinin amaçlarına hizmet eden ve halkı devrimcilerle birleştiren bir sonuca ulaşılmasında yardımcı olmaktadır. Her iki ülkede de İslamcıların izlediği yöntem aynıdır. Siyasal İslam önce din adamları, ulema aracılığı ile yapılanmaya başlamıştır. Halkın siyasal İslam'a yönelişinde dini duyguların uyandırılmasında din adamlarının ve din bilgilerinin büyük rolü olmuştur. Dini ve Allah inancını mevcut rejime alternatif olarak sunmanın halk üzerindeki etkisi tartışılmaz biçimde ortadadır. Yine her iki ülkede de iki kurumun siyasal İslamcıların etkileri altına girmesi hareketin can damarını oluşturmuştur. Bunlar eğitim kurumları ve din kurumlarıdır. Eğitim kurumları içinde din eğitimi veren okullar ve üniversiteler en önemli fonksiyonu görmüşlerdir. Üniversite gençliğinin siyasal İslam'a yönlendirilmesi, siyasal örgütlenmenin hızlanmasında büyük rol oynamıştır. Dini fikirlerin üniversite gençliği arasında yayılması ile dini cemiyetler, siyasal örgütler şekline dönüşerek siyasi hareketlere önderlik etmeye başlamışlardır. Dini kurumlar içinde camiler, hareketin halka ulaşması ve halkın sokağa dökülmesinde kilit kurumlar olarak görev yapmışlardır. Ancak siyasi cemiyetlerin cami cemaatlerini harekete geçirmede büyük rol oynadığı da açıktır. Bu alandaki yapılanmayı kısaca formüle etmek gerekirse cemiyet artı cemaat eşittir halk hareketi olarak özetlenebilir.